14. kaset 1. yüz sayfa 527. Parti genel sekreterliğinin görevi politik oluşumların kaynaklandığı yer değil, daha çok partinin güncel işlerini, yazı çizisini, bürokratik işlemlerin ivediği bir biçimde izlenmesini görev olarak üstleniyordu. Parti üyeleri arasındaki her türlü ilişki genel sekreterlik bürosundan geçecekti. İşin sadece bu olmadığını bilen tek kişi vardı, Yoldaş Butov, bir tek kişi, o da Yoldaş Stalin. Bu bürokratik görünümlü aygıtın başına geçerken Stalin Yoldaş hangi gücü ele geçirdiğini çok zekice, özellikle de Rapkirin. Rapkirin, işçi köylü denetim kurumu ya da müfettişliği. Deneyinin kendisine kazandırdığı derslerden yararlanarak, son derece bilinçli bir biçimde saptayarak elde ediyordu. Bu konuda kısaca şunları açıklığa kavuşturmak istiyorum Yoldaş Georgi Vasilievich. Bilindiği gibi Stalin 1919 yılında Rapkirin kuruluşunun başına getirildi. Bu kuruluşun amacı bürokrasiye karşı, kokuşmuşluğa, eş dost kayırıcılığına, kendini bırakmışlığa karşı, devlet ve parti aygıtında gerekli tüm temizliği yapma yetkisinin kendisine verilmesiydi. Uluslar Halk Komiserliği görevini de üstlenmiş olan Stalin'in bu göreve getirilişinin başlıca nedeni, herkesin bildiği gibi görevinde hatır gönül tanımayan sert tutumu, bağışlamaz izleyiciliği ve hemen hiç çekinmeden tepki gösteren ölçüsüz hoyratlığıydı. Başka türlü de kokuşmuşluktan sıyrılmanın olanağı yoktu. Romanovların ve anemik burjuvalarımızın çürümüşlüğünün devlet aygıtından kazınarak yerini sağlam, sağlıklı hücrelere bırakmasını başka bir yöntemle gerçekleştiremezdik. Stalin'e bu nedenlerle parti adına geniş ve ölçüsüz bir yetki verilmiştir. Rapkirin kuruluşunun acımasız denetiminden korkulmazsa bizi yenemeyen emperyalistler, bizi boğamayan iç düşmanlarımız ve açlık, ele geçirdiğimiz aygıtı bize karşı kullanarak bizi çürütebilirler, bizi kendi kendimizde çözüp yozlaştırabilirlerdi. İşte bu nedenlerle işçiler ve yoksul köylüler adına gerek devleti, gerek partiyi denetlerken ilk kez işte şimdiye dek farkında olmadığı bir gerçeğin bilincine erdi Stalin Yoldaş. Herkes iç savaşın sorunları ve hemen onun ardından gelen ekonomik savaşımın sorunlarıyla gecesini gündüzüne katarak boğuşurken Stalin bilincine erdiği bu gerçeği ilk kez başında bulunduğu bu kuruluşta öğrendi ve bir daha hiç unutmadı. Hiç unutmadı. Parti adına ele geçirilen güç aslında öyle çok geniş bir tabana oturmamakta, birkaç kişinin elinde toplanmaktadır. Böyle bir gücü Stalin Yoldaş, bir büyük ve her şeyi mükemmel dengelemiş motora benzetmiş olabilir. Düğmesine basıldığında tüm dengeli ilişkiler hızla çalışmaktadır. Bunu deneyimleriyle yaşayarak gördü. Birçok kişinin işine son veriyordu, birçok kişiyi sürüyor, birçok kişiyi görevinden alıyor ve tüm girişimlerinde kendisine karşı koyabilecek hiçbir güç bulundurmuyordu. Stalin Yoldaş'ın bu girişimlerinin haksız olduğunu, yanlış olduğunu söylemek istemiyorum. Tam tersi, giderek şunu söyleyeceğim. Rapkirin kuruluşu böylesine verimli çalışmasaydı, devir aldığımız pislikler kuyusuna düşüp boğulabilirdik de. Ama Stalin, insanların yazgısını bile belirleyen bir gücün ilk kez nasıl ve hangi güce sırtını dayayarak elde edilebileceğini, işte bu kuruluşun başına getirilişiyle kavrayıp yorumladı ve onu kendine şaşmaz bir kılavuz yaptı. Lenin Yoldaş'la Troçki Yoldaş, partinin kuramsal ilkelerinin, örneğin yönlendirmede işçilerin mi yoksa partinin mi belirleyici öğe olması konusunda düşüncelerini savunarak tartışırlarken, Stalin Yoldaş, Semyorka konusunda anlaştığı yoldaşlarla birlikte parti genel sekreterliğinin kurulması konusunda girişimlerde bulunuyordu. Troçki'nin yenileceğini anlamıştı. Parti daha da güçlenerek çıkacaktı 10. kongreden. Bunun böyle olması gerekiyordu. Partinin denetimi daha da yaygınlaştırılacaktı. Parti adına tıpkı Rapkirin'de olduğu gibi bir aygıt oluşturarak bu alabildiğine büyük ve yaratıcı gücü kendi avuçları içine alamaz mıydı? 8-16 Mart 1921'deki 10. Kongre'de sendikalizm ve işçi denetiminin ağırlık kazanması sorunu enine boyuna tartışılarak karara bağlandı. Bu tartışmalarda Stalin yoldaş bir kez söz alıp da kürsüde görüşünü belirtmedi. Hep delegeler arasında dolaştı. Delegeler üzerinde son derecede etkin olan bir görüşü bu kulislerde ardı arkası kesilmez bir biçimde izleyerek işledi. Troçki bir anti-Leninist'ti temelde. Troçki'nin Menşevik dönemini anımsattı. Menşeviklikten hiçbir zaman yakasını kurtaramadığını söyledi. Bir de bence asıl önemlisi kararsız ve zigzaklarla dolu politikasını vurguladı. Savaş komünizmini savunuyor ve ekonomideki başarının ancak partinin kesin denetimiyle sağlanabileceğini söylemiyor muydu Troçki? Bolşevik parti ilkelerinin ve yapısının ekonomik savaşta parti denetiminin kapsamını alınarak öylece uygulanmasını savunan kendisi değil miydi? Herkes kendisini desteklememiş miydi? Stalin bile bu ilkelerin nasıl başarılı sonuçlar verdiğini Troçki'yi işçilerin önünde öve öve belirtmemiş miydi? Peki şimdi bu neydi? Öteden beri Leninist düşüncelere karşı oldukları bilinen parti dışı bir takım aydınlarla birlikte giriştiği bu demagojinin amacı neydi? Neydi bu tutarsızlık? Bir tek nedeni vardı. Tam ve kesin bir Bolşevik değildi Troçki. Lenin'i de kendinin siyasi kaprisine engel olarak görüyordu. Sonuçta şu oldu Georgi Vasilievich. 10. Kongre'de Troçki'ye yakınlığıyla bilinenler, onun önerilerini destekleyenlerin hemen hiçbiri merkez komitesine seçilemedi. Örneğin katıksız bir Bolşevik olduğu herkesçe bilinen Krestinski yoldaş. Her zaman kuramsal çalışmalarını merakla izlediğim, önceden beri tanıdığım Preobrajenski yoldaş gibi. Bir de Troçki Buharin karar taslağına imza koyan 7 merkez komitesi üyesi. Bu 7 üyenin 5'i parti merkez komitesi ile Ukraynalı Komünist Partili üyeler arasında, ikisi de sendikalar merkez konseyi üyeleri arasında bölüşülmüştü. Ve bunların hiçbiri de seçilemediler merkez komitesine. Tek neden Troçki Buharin karar taslağına imza koymalarıydı. Yerlerine kimler geldi biliyor musun Vasilievich? Semyorka'nın öteden beri hazırlığı içinde olanlar. Bu tartışmaların kendilerine getirdiği tarihsel olanağı çok iyi değerlendirerek merkez komitesi üyeliklerine seçilmeyi başardılar. Bu yoldaşların bir bölümü zaten Stalin yoldaşla birlikte Rapkirin'de birlikte çalışmışlar. Onun yöntemlerine kendilerini alıştırmışlardı. Örneğin Yaroslavski, Molotov, Orjonikidze ve Stalin'in ordu içindeki sağ kolu Frunze yoldaşlar gibi. Bu kongrede ilk kez kurulan ve bence Semyorka'nın bel kemiğini oluşturan genel sekreterlik yardımcılıklarına da hep Stalin'le birlikte çalışmış olan Molotov, Yaroslavski ve Mihailov yoldaşlar getirildi. İşte böylece Georgi Vasilievich Stalin'in eline 10. kongrede Rapkirin'den daha geniş kapsamlı, daha sınırsız ölçüde gücü olan bir aygıt geçmiş oldu. Merkez Komitesi Politbüro'yu yine Lenin, Kamenev, Stalin, Troçki, Zinoviev yoldaşlardan oluşturdu. Ama herkes Stalin, Kamenev, Zinoviev triumvirasının varlığını daha önceden beri biliyordu. Troçki'nin partide etkinliğinin ilk kez bu kongrede zayıflayıp erimeye yüz tuttuğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. 4 yıl süresince ortaya konan örnekler bu saptamanın yanlış olmadığını gösterir. Bu triumvira sırtını bir yandan kendisinin titiz çalışmasıyla oluşturduğu merkez komitesine, öte yandan tümüyle GPU. GPU, Sovyet Siyasal Polisi. Rusça, Государственное Политическое Управление'nin baş harfleri. Devlet politik yönetimi anlamına gelir. 1922'de Çeka'nın yerine geçti. 1926 yılına dek Stalin'in yakın çalışma arkadaşı Çerşinski tarafından yönetildi. Onun ölümünden sonra yerine Menjinski geçti. Menjinski'nin de 1936'da ölümünden bir süre sonra GPU yerini NKVD'ye bıraktı. Kuruluşunun ajanlarına dayayarak partiyi tümüyle denetim altına almaya başladı. Bunu hiç acele etmeden yavaş yavaş ama kendi yapısı içinde de alabildiğine ivediği bir biçimde gerçekleştirdi. Şimdi durum budur Georgi Vasilievich. 1925'teki olayları anlayabilmen için senin gibi katıksız bir devrimciye 1921'i genel çizgileriyle şöyle anlatabilmeliydim. 1921'in 10. kongresinde ele alınan konuların tartışmasını şimdi yeniden ele almanın kimin nedenli geçen zaman sürecinde haklı görüntüler verip vermediğini araştırmanın bir yararı dokunmayacağını biliyorum. Ama Lenin'in vasiyetine rağmen Stalin'in niçin daha güçlü olduğunu sanırım açıklayabilmişimdir. Durumu biraz daha yoğunlaştırmak isterim Georgi Vasilievich. Lenin yoldaşının ölümünden sonra halk komiserliğinden alınan Troçki'nin şimdilerde ya da kısa bir süre sonra politbürodaki görevinden de alınacağını sanıyorum. Bu konuda özellikle başlarında Zinoviev'in bulunduğu Leningrad partili yoldaşlarımızın bir ay sonra yani 18-25 Kasım 1925'te yapılacak 14. Parti Genel Kongresi'nde bir girişimde bulunacakları söylentisi kulağımıza kadar geldi. Başlarında Kamenev yoldaşında bulunduğu, Moskova örgütünün de kendilerini desteklediği ve bu öneriyi kongreden bir kongre kararı olarak geçirtmek istedikleri söyleniyor. Ne olacağını kestirmemiz şimdilik olanaksız. Kaldı ki söylenenler doğruysa, Kamenev ile Zinoviev'in böyle bir girişimi daha önce Merkez Komitesi'nde ele aldıkları ama başarıya ulaşamadıkları söyleniyor. Şimdi Georgi Vasilievich, tüm bu iç karartıcı olayların anlatımında yeterince açıklığa kavuşturamadığım yer varsa bana sormanı istiyorum. Ya da benim anlatımda senin aklına gelip takılan bir soruyu unutmadıysan bana yöneltmeni diliyorum. Ivan Nikitich Smirnov, nasıl olur da Troçki parti dışı tartışmalarının partide Semyorka olayına neden olabileceğini gözden kaçırabilir? Troçki neden buna yeterince önem vermez? Lenin yoldaş böyle bir varsayıma karşı öteki yoldaşlarımızla birlikte yeterince özen göstermez? Bu sorun Lenin yoldaşın sorunu değildi Vasilievich. Tartışmaların hiç bu boyutlara tırmanmaması için elden geldiğince çaba gösterdi. Ama tartışmalar bir kez partiyi tehlikeye sokacak bir yapıya dönüşünce işte o zaman Lenin her zamanki davranışını göstererek her şeyden önce partiyi kurtarmayı yeğledi. Böylece proletaryanın iktidarını da temelinden korumuş ve sakınmış olduğunu biliyordu Lenin yoldaş. O koşullar içinde birincil ve sonuncu görev işte buydu ve de gerçekten yalnızca buydu. Temelinde bu sorun Troçki'nin sorunuydu. Bu konuda Lenin'le işbirliği yapmak yerine anlaşılması güç bir politik yanılgıyla sendikalizmin sözcülerinin savunuculuğunu üstlendi. Zaten Troçki'nin ağırlığını o yana koymasıyla Lenin'in dediği gibi güçlü bir fraksiyoner azınlık Troçki'nin sendikaların işlevi ve görevi broşürüyle parti dışı bir yapıyla partiyi baskı altında tutmayı amaçlıyordu. Lenin ateş bacayı sarmadan yangını büyük bir çaba harcayarak bastırdı. Şimdi 1925 yılında sorun kendini Troçki-Stalin çatışması biçiminde yansıtıyor. Asıl üstünde durmamız gereken nokta işte bizce bu yanılsamadır Vasilievich. Sorunu böyle ele aldığımızda hiçbir şeyi yeterince açıklığa kavuşturamayız. Sorunun temelindeyiz biz daha. Sorunun nereden kaynaklandığının, nasıl yeni oluşumlarla biçim değiştirmeye çalıştığının yakın tanığıyız. Örneğin her şeye rağmen nesnel koşullar özellikle 1923 yılında değişik görüntülere ve nedenlere bürünmeye başlayınca o zaman sürekli devrim tezinin Troçki'nin aleyhine nasıl dönüştüğünü, sorunu bu kılığa büründürmek için nasıl çaba harcandığını yakından izleyenlerdeniz. Kuşkusuz 1923'teki Alman devrimci eyleminin ezilmesi, enternasyonalist düşüncelerin gerilemesine, Troçki'nin şansının azaldığını göstermesine yardım ediyordu ama temeldeki sorun hiçbir zaman bu da değildi. Temeldeki sorunu gizleyebilmek için her yeni görüntünün yanıltıcı biçimselliğine bürünmesine çaba gösteriliyordu. Aslında Georgi Vasilievich, Troçki-Stalin çatışması her ikisi de kendi taraftarlarını oluşturarak temelde Menşevik-Bolşevik çatışmasını belirlerler. İşte sorun burada. Bunu iyice anlamamıza bağlı çok şey. Şimdi sana bazı anımsatmalarda bulunacağım. Bunları göz ardı edemeyiz. Yaşadığımız her şeyi iyi düşünmek, gerimizde bıraktığımız çizgileri eleştirmek, onların açık bıraktığı sorulara kesin, yalın, tarafsız yanıtlar bulmak zorundayız. Sapmayı, yanılsamaları böylece önleyebileceğimizi sanıyorum. Anımsamanı istiyorum Georgi Vasilievich. Lenin yoldaş 4 Nisan'da Petrograd'a dönmeden önce bugünkü parti liderlerinden hangisi Burjuva Demokratik Devrimi'nden başka bir devrimin olabileceğini düşünüyordu? Bana ad ver hangisi? Lenin Petrograd'a dönünce Lenin'in Pravda'daki yazılarına sansür uygulayan, onları yayınlatmayan kimlerdi? Lenin yoldaşın genel şeması bize gerek demokratik burjuva devriminin tamamlanmadığını belirtmesi, gerek bu devrimden hemen sosyalist devrime beklemeksizin geçilmesi gerektiğini vurgulaması yüzünden kabul edilir görünmemektedir, diye açık açık yazan kimdi? Pravda'da kimindi bu başmakale? Yoldaş Kamanev'in değil mi? O dönemde kimdi peki Pravda'nın sorumlu yayımcısı? Yoldaş Stalin değil mi? Lenin'in Finlandiya garında yaptığı konuşmayı ertesi günkü Merkez Komitesi toplantısında deli saçması, sendikalist sapma diye suçlayanlar, "Bunlar Georgi Vasilievich, yaşadıklarımızı bunca çabuk unutmaya nasıl hakkımız olabilir? Yaşadıklarımızın yanlışlığını nasıl bunca düşünmekten uzak durabiliriz?" Savaşı destekleyen, savaşın sürdürülmesinden yana olan Bolşevik liderler kimlerdi? Bunu anımsamayacak kadar uzakta mı zaman? Bolşevik Parti'nin savaştan yana bir politikayı izlemeyi resmen benimsediğini anımsatan yazıları yazan, bu dönemde Pravda'yı bu biçimde düzenleyen kimlerdi? Hele bana şu sorunun yanıtını kesin bir biçimde bulmak zorundasın, Georgi Vasilievich Butov. Lenin'in savaşın Rusya açısından emperyalist bir savaş olma niteliğini koruduğunu açıklayan makalesi, Merkez Komitesi'nde kimlerin acımasızca karşı çıkmalarıyla Pravda'ya konuyordu. Merkez Komitesi'nin tüm üyeleri, belki olsa olsa Kollantay dışında, Guçkov, Milyukov, Burjuva hükümetini desteklemekten başka hiçbir çıkar yolun olmadığına kesin bir biçimde inanmıyorlar mıydı? Lenin'in dönüşünün ertesi günü yapılan toplantının tutanakları bugüne değin niçin açıklanmamıştır? Lenin'in önerilerini bir kişi çekimser, 3 kişi onaylar ve 13 kişi yatsırken bunların kimler olduğunu biliyor muyuz? Ama Nisan ayında toplanan parti kongresinde Lenin 39 karşı ve 8 çekimser oya karşın 71 oyla iktidarın proletarya tarafından alınması gerektiği konusundaki görüşlerini geçirince devrimci pratiğimiz gerçek hedeflerine doğru ancak o zaman yönelme olanağını bulmadı mı? Lenin yoldaşın partiyi proletaryanın dövüşken bir aracı yapmak için bu dönemde verdiği savaşımı kavramak çok zordur Vasilievich. Yüzlerce makale yazıyor, parti üyesi delegelerle bir bir görüşüyor, kendisini kendi partisinden soyutlamaya çalışanlara karşı amansız bir savaşım veriyordu. Parti genel merkezinin aldığı en gizli kararı bile hiç çekinmeden kamuoyuna, isyan eyleminin başlamasına çok az bir zaman kala açıklayıveren kimlerdi? Zinoviev Kamenev ikilisi değil mi? Triumvirat'ın üçlü ayağından ikisi değil mi? Buna rağmen bağışlanmadılar mı? Tüm bunları anımsamakta yarar var Georgi Vasilievich. Bunları amaçlarken insanları suçlamak için değil, onların kendilerinde aşamalar yaptıklarını düşünmek gerekir belki. Ama Lenin'le birlikte nereye kadar yürüyebildiklerini vurgulayabilmek için gereklilik vardır sanırım. Dün Rusya burjuvazisi ile uzlaşmak isteyenler, bugün karşı karşıya kaldıkları dünya burjuvazisi ile uzlaşmak yolunu seçiyorlar. Ah Georgi Vasilievich, hiç kimse Leninsiz yeterince Leninist olamıyor. Parti bu Triumvirat yönetiminde gittikçe menşevikleşiyor. Bunu önleyip önleyemeyeceğimizi, buna gücümüzün yetip yetmediğini bilmiyorum. Ama Semyorka'nın bu menşevikleşme politikasına karşı kesin tutum takınmak zorunda olduğumuzu sanıyorum. Leninsiz Leninizmin savaşını vermemiz gerektiğini söylüyorsun Ivan Nikitiş Simirnov. Evet Georgi Vasilievich, gündemimizin tek maddesi bu. Bunu çözümleyemezsek varacağımız yerler hiç de iç açıcı yerler olmayacaktır. Bolşevizmin ilkelerini ölümsüzleştirmemiz bizim vereceğimiz bu kavgaya bağlı. Yoksa bizden sonra gelecek kuşaklar, Troçki-Stalin kavgası içine dalıp gitmiş, yüzeysel bir tartışmanın yanılsaması içinde Bolşevizmin ilkelerini yeterince kavrayıp anlayamayacaklar. İkiye bölünmüşlüğün yanılgısını aktaracağız gelecek kuşaklara. Oysa temelde menşevikleşme ile Bolşevizmin savaşımına yattığını kesin çizgileriyle anlatabilmeliyiz. Leninsiz bir savaşımı Leninist ilkeler doğrultusunda Troçki yoldaşın sürdürebileceğine inanıyor musun yoldaş Smirnov? İşte dar kapı. 1925 yılında Lenin yoldaşın aramızda olmayışından bu yana geçen 20 ay süresinde her şey ortada. Troçki ile Lenin arasındaki sürtüşmeleri bahane ederek yola çıkanlara, Lenin ile öteki önde gelen liderler arasındaki sürtüşmelerin nitelik ve nicelik bakımından en az 100 misli daha çok olduğunu anımsatırsak, Troçki'nin çevresinde toplanışımızı, onun çevresinde bu doğrultuda bir savaşım gerçekleştirişimizi çok kişiye daha açık seçik kavratabiliriz sanırım. İkiyüzlülüğü her yerde her zaman yeterince yenebilecek kadar güçlü müyüz sence? Bir yanlışlık yapmazsak evet. Ya Troçki 1921'dekine benzer bir yanılgıya bir kez daha düşerse? Sanırım bu konuda yeterince edinimleri olduğu yoldaş Troçki'nin. İlk kez yenmiş bir sınıfın ilkelerini ölümsüzleştirmekle görevliyiz. Bunun için çok akıllı, Leninist öğretiden sapmadan ve son derece soğukkanlı bir uğraş vermek zorundayız. Çünkü komünizmin bile yetmediği bir dünyaya doğru gidiyoruz Georgi Vasilyevich. Bunu daha da bolşevikleşerek gerçekleştirebiliriz. Daha da bolşevik ilkelere sımsıkı sarılarak ve onu özellikle de menşevikleşmeye karşı savunarak gerçekleştirebiliriz. Tüm söylediklerini yeniden kendi kendimle tartışacağım yoldaş Smirnov. Tüm söylediklerimi ve söyleyemediklerimi de kendim bularak kendi kendinde tartış Georgi Vasilyevich Butov. Bireysel yazgımız bile tartışmada varacağımız karar doğrultusunda gerçekleşecek. 8. Nikitich Smirnov yoldaşla Nijni Tagil'deki ikinci buluşma. Ekim 1925. Yoldaş Nikitich Smirnov, seninle bundan 20 gün önce yine burada, bu odada yaptığımız konuşmadan sonra Ural'daki çalışma merkezime döndüğümde Moskova'dan adıma gelen bir telgrafı buldum. Telgraf Savaş Halk Komiserliği'nden geliyordu. Telgrafta Savaş Halk Komiserliği'ne atandığım söyleniyor ve ilgili komiser yoldaşı en kısa zamanda görmek için bölgedeki çalışmalarımı ivedi biçimde düzenlemem isteniyordu. Bugüne değin ağırdan alarak senin Sibirya'ya dönüşünü bekledim. Seninle konuşmak, bunun anlamını kestirebilmek için. Daha doğrusu bu konuda senin önerine gereksinme duyuyorum. 20 günden bu yana Moskova'yla bir ilişkim olmadı. Moskova'ya gitmeyi hiç istemiyorum Smirnov yoldaş. Yabancıyım ben oraya. Burada daha etkin olacağımı sanıyorum. Ve de burada partili yoldaşlarla kendi doğrultumuzda daha da yoğunlaşarak etkinliğimizi artırmayı yeğliyorum. Ne dersin? Son soruna yoldaşlarla konuşup karar vermek gerekir sanıyorum. Ama Moskova'ya çağrılman konusunda birlikte düşünüp karar verebiliriz. Sizinlediğim bir şey var Georgi Vasilyevich. 18-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak 14. Kongre'den önce Moskova'da hızlı değişimler, nedenini kestiremediğim değişik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Nizhny Tagil'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Sibirya denetimime daha yeni başlamışken komiserlikteki yoldaşlardan aldığım şifreli telgrafta 5. Ordu militanlarının dağıtılması konusunda bir eğilim belirmişse bunun bir rastlantı sonucu olduğunu söylemek olanaksızdır. Triumvira kongreden önce kendine göre bir politika düzenlemek ve bu politikayı izlemek girişimlerinde olmalı. Ama bu politikanın ne olduğunu açık seçik kestirme olanağını bulamayacağımız da bir gerçek. İşte Semyorka'nın hesaplı kitaplı ekmeye başladığı tohumlar Georgi Vasilyevich. Şimdi senin kongreye şurada bir ay kala Moskova'da en önemli kilit yerlerden birine çağrılmanı nasıl yorumlamalıyız? Bence işin bu aşamasında birlikte düşünebileceğimiz şey yalnızca bu. Aklıma 3 varsayım geliyor. 1- Seni Siklyanski'nin yerine atayıp Moskova'da kulaktan kulağa yayılan dedikoduları önlemek amacını güdüyorlar. Bu dedikodular birçok kişi için can sıkıcı olabilir. Seni Siklyanski'den boşalan yere getirerek şöyle demek istiyor olabilirler. Bu söylentileri Troçkicilerin kendileri uyduruyor. Bizim bu tür akıl almaz işlerle bir ilişkimiz yok. İşte yoldaş Georgi Vasilyevich Butov'u Savaş Halk Komiserliği'nin en önemli yerine getirerek gerek Troçki'nin gerek Siklyanski'nin yakın çalışma arkadaşının ordu içindeki bir takım gizli girişimlerde bulunduğu için görevden alındığı ya da öldürtüldüğü gibi akıl almaz kara çalmalara ne kadar az önem verdiğimizi belirlemek istiyoruz. 2. Senin muhalefetin safında yer almaya başladığını sezinlemeleri ya da muhalefetin yanında yer alabileceğini daha kuvvetli bir varsayım olarak düşünmeleri de seni Moskova'ya çağırtan nedenlerden biri olabilir. Böylece onların gözleri önünde bulunmuş olacaksın. Bu bir. İkincisi, Urallar bölgesinde güçlü bir muhalefetin oluşması önlenmiş olacaktır. Senin bu bölgede uzun zaman kalman ve ilişkilerinin nasıl dal budak sardığını bilenler, seni kendi saflarında göremeyeceklerine kendilerini inandırmışlarsa, kuşkusuz seni de burada tutmak istemeyeceklerdir. 3. Üçüncü varsayım Georgi Vasilievich, hiç bilemeyeceğimiz, hiç kestiremeyeceğimiz bir takım politik düzenlemelerde senin içinde bir şey düşünmüş olmalarıdır. Bunun ne olduğunu ancak bize zaman gösterir. Şimdiden bir şey söylememiz olanaksız. Seni bu düzenleme doğrultusunda ya kullanmak isteyeceklerdir ya da bilemeyeceğimiz bir varsayımın içinde senin harcanmanı, politik etkinliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamaya çalışacaklardır. Bu üçüncü varsayıma karşı çok dikkatli olmanı öneririm Georgi Vasilievich. Moskova'da bir şeylerin döndüğü kuşkusuz. Lenin öldüğünden bu yana her kongre arifesinde bir şeyler döner Moskova'da. Ama şimdi daha yoğun. Ben de gezimi kısa kesip saptadığım zamandan önce Moskova'ya dönmek zorunda kalıyorum. Yalnız şunu söylememe izin ver Georgi Vasilievich ve bana inan. Muhalefet bu 14. kongre için gerçek bir girişim hazırlamış değil. Zaman kazanıp soluklanmayı yeğliyor. Ama Moskova'daki bu ellerini çabuk tutmak ister gibi davranışın altında bizim dışımızda onları zorlayan başka olgular olup olmadığını bilemiyorum. Şu ya da bu Moskova'ya gitmek zorunda olduğunu biliyorsun. Buradan ayrılmadan önce bazı yoldaşlarımıza durumu açıklayacak, onlarla her zaman ilişkide bulunabilecek düzenlemeyi geliştirip öyle ayrılacaksın. Kendine dikkat et Georgi Vasilievich. Bizlerle konuşmadan da Moskova'da hiçbir eyleme katılma. Kendimize son derece özen göstermemiz gereken günler yaşadığımızı sanıyorum. Umarım ki senin için yukarıdaki üç varsayımdan hiçbiri geçerli değildir. Salt senin devrimciliğinden daha çok yararlanabilmek, edinimlerini Moskova'daki planlamada yoğunlaştırabilmen için yeni bir görev ataması yapıyorlardır. Şeytanca bir düzenlemenin dışında senin için Salt böyle bir girişimde bulunduklarını ummak isterim. Dilerim öyle olsun. Moskova'da görüşmek üzere seni kucaklamama izin ver Georgi yoldaş. 9. Moskova'da. İster oligarşik, ister demokratik, hangi rejim altında olursa olsun, köle olarak yaşamaktansa, ne de olsa bugün için kendilerinin olarak gördükleri hükümete sahiplenerek bağımsız yaşamanın tadını çıkarmayı yeğliyorlardı. Tükidides, Pelopones Savaşları. Olayların genel dökümü. Georgi Vasilievich'in not defterinden kısa alıntılar. 1926-1927. Moskova dümdüz. Moskova dümdüz bir tabağa benziyor. Moskova'yı sevmiyorum ben. Kendimle ilgili düşünceleri yazmanın gereği yok. Sonra günlüğümün tutsağı olurum. Şimdi Semyorka olayından söz etmemiz artık öncesi kadar kolay değil. Bundan 4-5 ay kadar önce yapılan 1925'in 18'inde başladı, 25'inde bitti. Partinin 14. kongresinde hiç beklenmeyen olaylar gelişti. Herkes bu olaylara çok şaştı. Moskova'da demek istiyorum, herkes çok şaştı. Urallarda durum nasıl değerlendirildi bilemiyorum. Semyorka çözüldü. Partinin önde gelen yöneticilerinden Zinoviev ve Kamanev yoldaşlar, Merkez Komitesi'ni ve Stalin'i acımasızca eleştirerek yönetimden ayrılmışlar. Şimdi Buharin-Stalin ikilisinin işbirliğinden söz ediliyor. Benim notum. Şaşırıyorum. Bana anlatılanlara bakılırsa 10. Kongre'de Stalin, Buharin'in parti içinde izlediği politikayı ve Buharin-Troçki ikilisinin verdikleri önergeyi acımasızca eleştirip yine bana söylendiğine göre kulislerde bu ikisinin kuyusunu kazmamış mıydı? Buharin'i suçlamak için kullandığı sözcüklerin anlamlarının nedenle ağır olduğunu herkes unutmuşa benziyor. Şimdi artık Troçki, Zinoviev, Kamanev üçlüsünden söz ediliyor. Bu üçlünün oluşturduğu muhalefetin 15. kongrede yönetimi ele geçirmesinin kaçınılmazlığını herkes kabul ediyor Moskova'da. Bunun Moskova'da somut örneklerini yaşıyoruz. Nedeni de şu, Kamanev yoldaş partinin Moskova yerel bölge başkanı, tıpkı Zinoviev'in Leningrad örgütünün başında bulunuşu gibi. Bir bakıma muhalefet büyük kentleri ele geçirmiş oluyor bu işbirliğiyle. Troçki'ye karşı kanlı bıçaklı bir birlik oluşturmuş olan Zinoviev-Kamenev ikilisinin bugün Troçki'nin başkanlığında muhalefet blokunu oluşturmalarına partili yoldaşlarımızdan birçoğu gibi ben de şaşıyorum. Stalin yoldaştan kendilerini uzaklaştıran neden 14. kongrede dile getirdikleri gibi onu nasyonel reformist bulmalarından mı yoksa kestiremeyeceğimiz başka nedenlerden mi? Frunze'nin çalışma yöntemindeki başarısının izlerini görmüş olmak şaşırtıyor beni. Böyle bir disiplin içinde proletarya denetiminin yoğunlaştığını görmek, Moskova'da yaşamımı zaman zaman çekilir kılıyor. Hiç farkında olmadan derin bir kıvanç ve tat duyuyorum bu yöntemlerle çalışmaktan. Çok kişi de tıpkı benim duyduğum saygıyı duyuyor. Oysa kendisine Stalin'in ordudaki kolu diyorlardı. Ama bir gerçeği günlüğüme düşmeden edemeyeceğim. Anladığım şu ki iç savaştan sonra Troçki yoldaş hemen hemen ordunun birçok sorunuyla yeterince ilgilenmemiş. Bu çalışmaları tümüyle Siklyanski yoldaşın yalnızlığına yüklemiş. Glazman yoldaşla bu konuda zaman zaman konuştuğumuz oluyor. Glazman ben Urallardayken de Moskova'daydı. Troçki yoldaşın kendisine nedenli güvendiğini, Troçki yoldaşı iç savaştan beri hiç yalnız bırakmadığını biliyoruz. Son derece kibar olan Glazman bu tutumu derin sakinliği ve derin sıkıntısı içinde kısaca değinerek eleştiriyor. Onun ağırbaşlılığına ve soğukkanlılığına zaman zaman hayranlık, zaman zaman da bunun durağanlığa, derin bir dalgınlığa yönelişinden de derin kaygılar duyuyorum. O zaman kendi kendime, Glazman iç savaşın acısından, yıkıntısından kendini kurtaramadı mı diye soruyorum. Öylesine dalıp gidiyor ki, o zaman onu birden trenimizin ateş ve barut içinde konakladığı bir istasyonda ya da yol kıyıcığında açlıktan karınları şişmiş çocuklara kucağında pirinç lapası yedirmeye çalışırken görüyorum. Böyle birçok çocuk öldü Glazman'ın kucağında ve her çocuk öldüğünde Glazman daha bir yaşlanmış dönüyordu trene. Babaları ölmüş çocuklar ya da Bolşevik Parti veya beyazların önünden kaçıp gitmiş babaların çocukları. Troçki, Glazman'la birlikte kendisiyle konuştuğumuz bir sırada Frunze'nin çalışmalarının ordu içinde böylesine olumlu ağırlık kazanmasını benden dinlediği bir anda sözümü keserek ordu işleriyle kendi komiserliği zamanında yeterince ilgilenemeyişini gittikçe önem kazanmaya başlayan ekonomik sorunlara eğilmek gereksinmesi duyması nedeniyle açıkladı. Troçki yoldaşla zaman zaman görüşüyorum. Evine gidiyorum. Gerek karısı Sedova, gerek büyük oğlu Seryoja ile küçük oğlu Liova beni gerçek bir dost olarak sevinçle karşılıyorlar. Zaman zaman iç savaştan söz açmak eğiliminden kurnazlıkla kaçmayı başardığım oluyor ama doğrusu bu da beni bunaltıyor. Biz oturma odasında laflarken Troçki çok kez çalışma odasında. Döndüğünde her zaman kendisini ayağa kalkıp saygıyla karşılıyorum. Bu davranışımı orada bulunan çok kişinin yadırgadığını sezinliyorum. Yemeğe kalmamı istiyorlar. Karısı Sedova'nın Troçki'ye katıksız inancındaki dürüstlüğe hayranım. Bir kadının kocasına özen gösterme, doğasal eğilimine bir de katıksız inanca eklenirse nasıl bir büyük uyum ve bir büyük sonuç elde edilebilir? Bunu kavruyorum işte. Buna rağmen bir şeyi kendi kendime bile yazmaktan çekiniyorum. O da şu. Bu evde her şeyin son derece kendi içinde uyum göstermesine karşın her şey son derece politize. Yadırgadığım bu. Bunun için yadırgadığımı da doğru dürüst kestirme olanağını bulamam. Özellikle biri bana şöyle sorsa, ne demek istiyorsun Georgi Vasilievich? İlk kez Çar'ın kolluk kuvvetlerince 1898 yılında tutuklandığı zaman daha 19 yaşında olan bir insan, daha sonraki tüm yaşamını Sibirya sürgünlerinde, 1905 Sovyeti Başkanlığı'nın sorumluluğunda, dış ülkelerdeki sürgünlerde, Bolşevik Parti'nin en sorumlu yerlerinde, Savaş Halk Komiserliği'nde, Kızıl Ordu'nun başkanlığında geçirirse nasıl olur da şimdi ev yaşamı politikadan arıtılmış bir biçimde sürebilir? Böyle bir yaklaşımda sorulan soruyu yanıtlamam olanaksız. Ama yine de ben böylesine yoğun politik ilişkilerin evdeki ilişkilere yansımasını, yoğunluğunu onlarda da göstermesini kavramakta güçlük çekiyorum. Muhalefetin Moskova'daki çalışmalarını hayretle izliyorum. İşçi mahallelerinin bulunduğu bölgelerde eğitim seminerleri düzenliyor yoldaşlarımız. Bu eğitim seminerlerinin adı teorik derinleşme. Genellikle bir işçinin evinde toplanılıyor. İki küçük odanın ara kapısı çıkarılıyor menteşelerinden. Konuşmacı birleştirilmiş bu odanın kapı çerçevesi içinde ayakta konuşuyor. Çoğu zaman dinleyiciler yerlere oturarak dinliyorlar konuşmacıyı. Oda doluysa o zaman ayakta. Konuşmalara GPU'nun görevlileri de geliyorlar. Dağılmak gerektiğini söylüyorlar. Bunun doğru olmadığını, yasa dışı bir muhalefet örgütlendiğini, suç işlendiğini söylüyorlar. O zaman kendilerine şöyle yanıt veriliyor. Yaptığımız işin yasal olup olmadığını anlamak için önce konuşmalarımızı dinlemelisiniz. Siz de katılın toplantılarımıza. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Çünkü teoride derinleşmenin tek bir amacı var. Leninist ilkelerde derinleşmek. Yoksa yoldaş, Leninist ilkelerin öğrenilmesi, geliştirilmesi ülkemizde yasaklandı mı? GPU ajanları seslerini çıkarmadan bir süre oturup konuşmaları dinliyorlar. Çünkü konuşmacıların hepsi partili. Parti yönetiminde halen etkin görevlerde bulunanlar var. Bir süre sonra da ses seda çıkarmadan çekip gidiyorlar. Bu toplantılarda zaman zaman devlet aygıtının sorumlu yerlerinde görevli yoldaşlara da rastlıyorum. İşçi mahallelerindeki bu işçi evlerinde yapılan toplantıları kaygıyla, nedenini bilemediğim bir tedirginlikle izliyorlar. Bugüne değin hiçbirinin söz alıp da konuştuğunu görmedim. Bu toplantılarda zaman zaman pek sık olmamakla birlikte muhalefetin üç büyüğü olan Kamenev, Zinoviev ve Troçki de söz alıp konuşuyorlar. Toplantıları oluşturanlar daha çok gençler, genç işçiler, yaşlı ya da orta yaşlı işçiler son derece ağır başlı bir biçimde konuşmaları dinliyorlar. Ne düşündüklerini hiç belli etmiyorlar. Sonra geldikleri gibi gidiyorlar. Bana anlatılanlara inanılırsa muhalefet gittikçe gelişiyor. Leningrad'daki çalışmaların Moskova'dan da daha büyük bir ağırlık kazandığını duyuyorum. Leningradlı yoldaşlar muhalefet liderlerine karşı olağanüstü bir ilgi gösteriyorlarmış. Anlatılanlar şaşırtıcı. Muhalefet Moskova'daki gibi teorik derinleşmeyi işçi evlerinde değil, bu kez artık Leningrad fabrikalarında yoğunlaştırıyormuş. İşçilerin zaman zaman işi bıraktıkları, çevre fabrikalardan Troçki ya da Zinoviev'i dinlemek için akın akın koştukları söyleniyor. Şu sıralarda gerek Troçki, gerekse Zinoviev ve Kamenev, Leningrad'dalar. Moskova'ya ne zaman dönecekleri de pek bilinmiyor. Leningrad'dan gelen haberler burada, Moskova'da bir bomba gibi patladı. Özellikle burada kiminle konuşsam, hemen hemen herkes, fabrikalarda yoğunlaştırılan bu çalışmaların kesin sonucunun 15. kongrede alınacağını söylüyorlar. Glazman Leningrad'dan döndü. Dün akşam onun evinde konuştuk. Her zamankinden daha durgundu Glazman. Anlattıklarını dinledikçe burada söylenenlerle karşı karşıya düşen şaşırtıcı çelişkisi iyice başımı döndürdü. Fabrikalarda teorik çalışma seminerleri düzenleme düşüncesi Troçki'den gelmiş. Öteki muhalefetçiler ya da öteki adıyla karşıtçılar bu öneriyi benimsemişler. Glazman şöyle anlattı. İlk toplantıyı Avi Apriboy fabrikasında gerçekleştirdik Georgi Vasilievich. Bu bizim için bir aşamaydı. Karşımızdakilerin ne gibi bir tepki göstereceklerini herkes merak ediyordu. Troçki'nin bu önerisine Zinoviev'çiler Leningrad'ı avuçları içinde tuttukları varsayımıyla karşı çıkmadılar ve coşkuyla kabul ettiler. Avi Apriboy fabrikasının parti üyeleri, sendika temsilcileriyle birlikte toplantıyı gerçekleştirdik. Çoğu çara karşı savaşmış, Ekim devrimi döneminde sorumluluk yüklenmiş işçilerdi. Orada olsaydın belki de birçoğunu tanırdın Georgi. Hepsi de ağırbaşlı, sorumluluğun ne anlama geldiğini bilen kişilerdi. Lenin'le birlikte savaşın vermiş kimselerdi. Avi Apriboy fabrikasındaki parti üyeleriyle sendika yetkililerinin katıldığı bu toplantı bir bakıma gizli bir toplantıydı. Bu toplantıdan asıl amaç, kendimize, muhalefetçilere, karşıtçılara demek istiyorum. Vasilievich üsler sağlayabilmekti. Bunun için Eylem Birliği Komitesi kurulması önerisi getirildi. Dinle Georgi Vasilievich, bu öneri son derece önemlidir. Tıpkı Bolşevik Parti'nin Ekim dönemindeki savaşımının başlangıcını kendine yönlendirme olarak seçtiğinin kesin kanıtıdır. Böylece fabrikalarda hızla örgütlenme olanağını ele geçirme olasılığı büyük ölçüde gerçekleşebilir. Ama bu öneri geri çevrildi Georgi Vasilievich. 27 olumlu oya karşı 78 oyla yatsındı bu önerge. Hiç kimse böyle bir sonucu beklemiyordu. Özellikle biz Troçki'den yana olanlardan çok, partiyi avuçları içinde tuttuklarını sanan Zinoviyevçi militanlar için durum son derece şaşırtıcı oldu. Zinoviyevçiler durumu kurtarmak için bu kez kesin kes ağırlıklı olduklarını söyledikleri Putilov fabrikalarında bir toplantı yapılmasını önerdiler. Kabul ettik. Ertesi gün Putilov fabrikalarında yapılan bu toplantıda önce coşkulu bir biçimde Zinoviev, daha sonra da Troçki konuştular. Öneriyi yinelediler. Karşıtçıların fabrikalarda örgütlenmesi için oluşturduğu eylem birliği önerisi bu kez de Ekim devriminin kaynağını oluşturan Putilov fabrikalarındaki komünist yoldaşlarımızın 1375 karşı oyuyla yatsındı. Bu öneriyi destekleyenlerin kaç kişi olduğunu bir varsayımla Georgi Vasilievich, hayır üçte bir bile değil, yalnızca ve yalnızca 25 kişi. Durum bu işte, durum gözden kaçırılmak isteniyor Georgi Vasilievich. Kesin olan gerçek şu ki, partinin içindeki sorumlu yoldaşlarımız, halen fabrikalarında canlarını dişlerine takıp çalışan Ekim devriminin gerçek yapıcıları bizi, muhalefeti desteklemiyorlar. Peki Glazman, burada Moskova'da muhalefet liderlerinin büyük coşkuyla karşılandıkları söylentileri, tüm bu söylentiler birer balon muydu? Pek de değil Georgi Vasilievich, parti dışındaki gösteriler pompalandı. Bu sonuçlardan sonra muhalefetçiler kendilerine ve taraftarlarına moral destek sağlayabilmek için kitlesel gösterilere yöneldiler. Kızıl Ordu erlerinin bulunduğu toplu yerlerde Troçki'nin görünmesi coşkulara neden oldu. Leningrad Teknik Üniversitesi'nde konuşmalar düzenlediler. Bu tür gösteriler şatafatlı dalgalanmalara neden oldu. Örneğin Teknik Üniversitedeki konuşmayı operlörle dışarıya taşan birikmiş halk da dinledi ve sık sık konuşmacıları alkışladı. Durumu nasıl yorumluyorsun Glazman? Glazman tıpkı iç savaştaki görüntülere yeniden kendini kaptırmışçasına bir süre dalgın dalgın durdu. Evde herkes yatmıştı. Karısı ve iki çocuğu. Zaman çok geçti. Belki de sabaha dönüyordu gece. O zaman Glazman şunları söyledi. Bilmiyorum Georgi Vasilievich ama işçiler bizi tutmuyorlar. Partinin ikiye bölünmesinden korkuyorlar. Hepsinde de ne olursa olsun bu bizim iktidarımızdır düşüncesini açık seçik okuyabiliyorum. Yanıldığımı sanmıyorum Vasilievich ama ben yine de Troçki ile birlikteyim sonuna dek. Neden Glazman? Ona alıştım Vasilievich. Onun devrimci yöntemlerine alıştım. Yaptıklarını unutamayacak kadar artık ona kaptırdım kendimi. Bir bakıma devrimci geçmişimiz Georgi Vasilievich. Glazman'a uzun uzun baktım. Durgunluğu yoğunlaşan bir acı gibi tüm yüzüne, tüm yapısına sinmişti. Bir süre sonra... Troçki'yi uyarmayı düşünmüyor musun? Dedim. Kendi aramızda yaptığımız bir toplantıda Mraçkovski yoldaş kendisine apaçık uyardı. Zinoviev'in Leningrad'da sanıldığı gibi kuvvetli olmadığını vurguladı. Ama Troçki 15. kongreye dek işbirliğinin sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Pek de karşı çıkan olmadı kendisine. Glazman sıkıntısını yüzünden çekip almak istermiş gibi bir süre elini yüzünde dolaştırdıktan sonra ''Kimse gerçeğin üzerinde durmak istemiyor Vasilievich. Gerçek şu, Şubat devrimini yaratanlar, Bolşevik Parti ile birlikte Ekim devriminde görev üstlenenler, iç savaşta en onulmaz savaşımları omuzlamışlar. Bugün yine fabrikalarda, bölgesel sendikalarında, yeni devleti kurmanın coşkusu içinde partilerini göz bebekleri gibi her şeyden sakınıyorlar. Partinin bölünmesinin kendi iktidarları için ne gibi acımasız bir tuzak oluşturduğunu çok iyi sezinliyorlar. Lenin'in öğretisinin partiyi koruma ve onu her şeye egemen kılma temel düşüncesini hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaya kararlılar. Ancak böylece kendi iktidarlarını koruyabileceklerinin bilincindeler Vasilyeviç. İç savaş onlara çok şey öğretti. Onların çelik yapıdan oluşan proleterlikleri yanında ben, kendimi hala küçük burjuva kalıntılarından iyice temizleyemediğimi çok iyi anladım. Onlar partileri ve kendi iktidarları adına Troçki'yi de, Zinoviev'i de, Kamenev'le öteki tüm muhalefetçileri de gözden çıkarmaya kararlılar. İş onlar için öylesine ciddi, parti kendilerinin çünkü. Oysa ben bireysel dayanıksızlığımla Troçki ile birlikte onun gidebileceği her yere gitmeye zorunluyum. İşte bu gerçeği fabrikalardaki oylamalarda daha iyi anladım. Glasman'dan ayrıldığım zaman Moskova sokakları yeni yeni aydınlanmaya başlıyordu. Glasman'la konuşmalarımı böyle günlüğüme aktarmanın bir sakıncası olup olmadığını bilmiyorum. Ama yazmazsam sanki bir şeyin gözden kaçmasına neden olacakmışım gibi eve döner dönmez oturup konuştuklarımızı yazdım. Az sonra da elimi yüzümü yıkayıp savaş komiserliğine gideceğim. İngiltere'deki genel grev tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Sendikalistler sonuçta kendi burjuvalarıyla anlaşmayı yeğlediler. Muhalefetin İngiliz genel grevine verdiği önem birdenbire kendilerini de küçülterek sönüverdi. Gerek Zinoviev, gerek Troçki, gerek Kamenev yaptıkları konuşmalarda genel grevin İngiliz proletaryasının kesin zaferi ve diktatoryası ile sonuçlanacağı konusundaki görüşlerini, internasyonalist düşüncelerinin nasıl gündeme geldiğini göstermesi bakımından bıkıp usanmadan vurgulayıp durmuşlardı. Ama şimdi sonuç onların da aleyhine oldu. Muhalefet çevrelerinde derin bir huzursuzluk izliyorum. 1926 yılının sonunda 27'ye geçerken muhalefet, özellikle İngiliz genel grevinin anlaşmayla sonuçlanmasıyla yenik ve bezgin. 14. kaset, 1. yüzün sonu.